Kitabın adı Kusursuz Tuzak. Yazarı Lisa Gardner. 14. ayrım. 15. Hamburger adam doğum günümü benden aldı. Ona artık ihtiyacım olmadığını söyledi. Artık başka bir günü kutluyorduk. Yuvaya dönüş günü. Ona ait olmaya başladığım günü. Yuvaya dönüşümün 4. yılında bana bir kasa bira ve bir fahişe getirdi. Bilemiyorum dedi fahişe. Çocuk çok genç görünüyor. Sana ne bundan dedi hamburger adam. Ben onun babasıyım ve çocuğumun iyi vakit geçirmesini istiyorum. Seni ne ilgilendirir ki? Her zaman uğraştığın pörsük pipilerden sonra kendine taze bir çük bulduğun için müteşekkir olmalısın. Hadi çekinme. Onun gibi yakışıklı bir çocuğu bir daha nerede bulacaksın? Keyfini çıkar. İşin komik tarafı, gerçekten de iyi görünümlü, yakışıklı bir çocuktum. Hayatım bitmişti ama vücudum bunun farkında değilmiş gibiydi. Büyüyordum. Omuzlarım genişlemişti. Kollarımda ince hatlı kaslar oluşmaya başlıyordu. Hatta yüzümde sakala benzer bir şeyler bile çıkmaya başlıyordu. Yaşlanıyordum. Hamburger adamın bana eskisi kadar fazla dokunmak istemeyeceği kadar yaşlanıyordum. Artık beni kullanmak için başka yöntemler geliştiriyordu. Kız, hamburger adama itaat ederek bana doğru bir adım attı. Hamburger adam kamerayı hazır etti. Hiç çekinme dedi kız. Yanağıma dokundu, irkildim. Bak, ne diyeceğim. Onu aklından çıkar sadece. Burada bile yokmuş gibi düşün. Sadece sen ve ben varız. Yakışıklı bir çocuk ve güzel bir kız. Kıkırdamaya başladı ve ağzında iki tane eksik diş olduğunu gördüm. Bizim gibi hoş bir çift biraz eğlenmeyi hak ediyor. Elimi tutup tişörtünün altına soktu ve göğüslerine götürdü. Nasıl bir his? Güzel değil mi? İtiraf etmeliyim, hatun meraklısı bütün erkekler bayılır bana. Kıvrımların en güzeli bendedir. Sadece ne kadar yumuşak ve zayıf olduğunu düşünüyordum. Parmaklarımla ne yapmam gerektiğini bilmiyordum. Yüzüm kıpkırmızı kesilmişti. Bakışlarımı kaçırdım ama yine de kızarmaya devam ediyordum. Diliyle dudaklarını yalayarak bana doğru biraz daha yaklaştı. Elimi göğsünün üzerine bastırdı. Hadi bebeğim, parmaklarınla mememin ucuna dokun. Onu okşa. Merak etme, canımı yakmayacaksın. Evet bebeğim, onlar okşanmak için yaratılmışlar. Farz et ki ben senin anneciğinim ve sen de biraz süt istiyorsun. O anda dehşete kapılarak elimi geri çektim. O hala dudaklarını yalıyordu. Kalçaları kısacık siyah deri eteğinin altından fırlayacakmış gibi görünüyordu. Belinden yağlar fışkırıyordu. Beni buna zorlama diye bağırmak istedim. Tanrım uzak dur benden. Lanet olsun dedi hamburger adam. Çocuğu korkutuyorsun. Yap şu işi artık da kurtulalım. Kız omuz silkti ve dizlerinin üzerine çöküp pantolonumu açmaya başladı. Karşı koymama fırsat kalmadan çoktan penisimi dışarı çıkarmış ve ağzına sokmuştu. Geri çekilmeye çalıştım ama elleriyle kalçalarımı sıkıca tutuyordu. Hamburger adam kamerayı zoom yaparak bize doğru geldi. Sonra bana yaklaştı ve aniden enseme bir şaplak indirdi. İnlesene seni pislik torbası, kamerayı alıyoruz, güzel görünmesini sağla. Ve nihayet o anda ensemde hamburger adamın şaplağının bıraktığı kırmızı izle inlemeye başladım. Güzel görünmesini sağlayabilirdim. Emirler böyleydi ve bana bir şey yapmam söylendiğinde işlevsel davranmanın yolunu çok iyi biliyordum. Vücudum şişmeye, kan pompalamaya devam etmekte ısrar ediyordu. Oysa gerçekte bir robottan başka bir şey değildim. İtaatkâr, edilgen, programlanabilir. Hamburger adamın da gözünden kaçmamıştı bu halim. Birkaç emir daha verdi ve böylece iş hız kazandı. Olay bittiğinde hamburger adam bariz bir şekilde uyarılmış görünüyordu. Merak ettim. Benden bir kez daha performans sergilememi isteyecek miydi acaba? Kız bizi izlerken mi yapacaktık? Bugüne dek öyle değişik şekillerde utandırmıştı ki beni, kızın bizi izlemesinin pek bir önemi olmamalıydı. Ama yine de bunu umursuyordum. Belki ilk seferimi onunla yaşadığım ve onun gözünde bir erkek gibi görünmek istediğim için. Karşımdaki bir orospudan başka bir şey olmadığı halde. Hamburger adam bana dokunmadı ama bunun yerine fahişeye doğru yöneldi. Kız itiraz etti. Hamburger adam yeteri kadar para vermemişti. Anlaşmaları böyle değildi. Bu yüzden hamburger adam çenesini kapatana dek kafasına kamerayla vurarak onu dövdü. Sonra kızın gözleri hala şişmeye devam ederken ve dudakları kanarken başından beri yapmak istediği şeyi yaptı nihayet. Ardından üzerine biraz para fırlattı. Kızın o kadarını bile alabildiği için şanslı olduğunu düşündüğünü suratından okuyabiliyordum. Kıyafetlerini aldı ve koşarak gitti. Fahişeler bile benden daha akıllıydı. Hamburger adam ilk birayı açtı ve bana uzattı. Kendisi için de bir bira açtı ve şerefe kaldırdı. "Güzel sekişti evlat," dedi. "Seni seçmekle iyi bir şey yaptığımı biliyordum. Beni zengin edeceksin." Kaseti kameradan çıkardı ve ıslık çalarak dolaba yürüdü. Onu oraya, kendisine çuvallar dolusu para kazandıran, çektiği diğer açık seçik filmlerin ve fotoğrafların yanına kasaya koydu. Birkaç tane esrar içtik. Biraz daha bira içtik, sonunda ben sızdım. Uyandığımda hamburger adam gürültülü bir şekilde horlayarak koltukta uyuyordu. Kapı kilitli değildi ama artık bunun hakkında düşünmüyordum bile. Yerimden kalktım ve yatağa yattım. Rüyamda annemi gördüm ama uyandığımda yüzünü anımsayamıyordum. Siyah saçlı mı, sarı saçlı mı, benim gibi kahverengi gözlü mü? Spagetti makarnanın pişip pişmediğini denemek için buzdolabına attığını anımsıyorum. Ağabeyimle ben buna çok gülerdik. Yazları sangria yapıp havuzun kenarında oturduğunu anımsıyorum. Anımsıyorum. Uzun zaman önce. Çok, çok uzun zaman önce. Kucağında oturur, kollarının arasında güvende hissederdim. Annemin yüzünü hatırlayamıyorum. Yarın, yüzünü hatırlamayı bir daha deneyip denemeyeceğime henüz karar veremedim. 16. Birçok canlı türünde yumurta keseleri dişiler tarafından dikkatlice korunur. Örümcek yetiştirmeden alınmıştır. www.insected.arizona.edu/spiderar.htm Tommy'nin ailesi onun tanıdığı biri tarafından öldürülmüş olduğuna inanıyorlar, dedi Sel. Daha da iyisi, bunun bir aşk meşk kavgası olabileceğini bile düşünüyorlar. Bir eski sevgili tarafından alnına iki kurşun mu sıkılmış? Uzak bir ihtimal. Pek emin değiller ama Tommy'nin son senesinde beraber takıldığı biri kesinlikle varmış. Çok fazla dışarı çıkmaya başlamış. Sürekli okuldan çocuklarla takıldığını söylüyormuş ama sonra çocuklar nerede olduğunu sormak için eve telefon açıyorlarmış. Annesi birkaç kez üstüne gitmiş ama Tommy hep bunduna getirmeyi başarmış. Ya, Otis mi aradı? Ama tabii, o Otis de değildi. Kevin'laydı. Kevin mi aradı? Aa tabii, çünkü o Kevin'la değildi, Parrish'leydi. Annesi o zamanlar endişe duymamış. Diğer konuların hepsi yolunda gidiyor gibi gözüküyormuş. Ders notları, futbol, okul. Sonunda oğlu hazır hissedince neler olduğunu kendisi anlatır diye düşünmüş. Elbette, keşke şimdi o zamanlar daha çok üstüne gitseydim, diyor. Kimberly bu yanıt karşısında neredeyse homurdanmasına hakim olamayacaktı. Foxley'de gece kulübünün önünde Sel'in arabasında oturuyorlardı. Neonların pembe ışıkları, ara sıra Sel'in suratına vuruyor, kankan yapan yarı çıplak bir kadın amblemi burnunun üzerinde dans ediyordu. Anlamıyorum, dedi Kimberly sonunda. Tommy'nin gizemli bir kız arkadaşı olması noktasından, onun bir femme fatale tarafından vurulduğu noktasına nasıl varıyorlar? Çevirenin notu. Fransızca, ölümcül kadın. Erkekleri özellikle cinselliğini kullanarak tuzağına düşüren kadın tiplemesi. Umutsuzluk yüzünden, başka bir cevap bulamadıkları için, Tommy'nin son senesinin sonlarına doğru bir şeyler olmaya başlamıştı ve ne olduğunu bilmiyorlardı. Tommy içine kapanıyordu, aksileşmişti. Dışarı çıkmayı bırakmıştı. Babası, oğlunun mezuniyet yüzünden gergin olduğunu düşünüyor, Penn State'e gideceği ve üniversitede futbol oynamaya başlayacağı için tedirgin olduğuna kanaat getiriyordu. Annesi, bir kızla beraber olmaya başladıklarını ve sonra ayrıldıklarını, ayrılmalarını Tommy'nin istemediğini düşünüyordu. Böyle düşünmesinin en büyük sebebi, Tommy'nin artık bir senedir canı ciğeri olan sevgili Darlin'le görüşmeyi bırakmış olmasıydı. Ayrıca Mrs. Evans'a göre, Tommy öyle sık sık sevgili değiştirecek tiplerden değildi. Yani belki de Ginny Jones'la beraber olmaya başlamıştı, dedi Kimberly. Sonra Şubat ayında Ginny ortadan kayboldu ve Tommy kahvesini içip zamanını ağlamakla geçirmeye başladı. Bu mümkün. Bir şeyler kesinlikle ters gitti ve Tommy suratını asıp üniversiteye doğru yola koyuldu. Noel tatili için geri döndüğünde daha iyi görünüyordu. Dönem boyunca sadece eğitim alıp futbol oynamadan kenarda beklemek zorunda kalmıştı. Bunu bana babası itiraf etti. Bu arada o adam tam bir futbol delisi. Tommy bir satranç şampiyonu falan olsaydı, bu kadar sevildiği bir ortamda büyümezdi sanırım. O durumda babası da satranca meraklı olurdu belki de. Selin komik bakışları bu fikir hakkında ne düşündüğünü açıklamaya yetmişti. Kimberly sokağa baktı. Caddeden 4 kız daha geçiyordu. Kimberly hiç bu kadar çok file çorabı ve dizüstü deri çizmeyi bir arada görmemişti. Kendini, özel bir kadın filminin ilk sahnesinde sıkışıp kalmış gibi hissetmişti. Tek eksikleri, Lotus Esprit marka arabasıyla yanaşan bir Richard Gere'di. Ki bu da o kadar uzak bir ihtimal sayılmazdı. Çoktan 3 Porsche ve 1 Noble'ın geçtiğini görmüşlerdi bile. Ancak şimdiye dek Delilah Rose'a dair en ufak bir iz yoktu. 27 gecesinde diyordu Sel, biri cep telefonundan Tommy'yi aradı. Tommy telefonunu alarak gizli saklı bir şekilde odasına çekildi. Odadan çıktığında bir arkadaşıyla buluşmaya gideceğini söyledi. Annesinin dediğine göre bir anda yerinde duramamaya başlamıştı oğlu. Suratında kocaman bir sırıtışla aceleyle çıkıp gitmişti. Annesinin ilk tahmini, arayanın mutlaka bir kız olduğu ve onu göreceği için heyecanlandığı yönündeydi. Şimdi Tommy'nin 4 aydır kasabada olmadığını hesaba katalım. Yani arayan bir kızsa eğer bu önceden tanıdığı biri olmalıydı. Annesi de böylece düşündü ki, geçen seneki gizemli kızdan başkası olamaz. Ve diye devam etti Sel büyük bir keyifle, Tommy'nin öldüğü o toprak yol, Alferettalılar için aşıklar yoluymuş. Etrafı sık ormanlarla çevrili, gidilmesi kolay. Tommy'nin bir femme fatale'le buluşması için mükemmel bir yer. Ve bu femme fatale de dönüp onu vurmuş mu? Belki gözden uzak olunca gönlüne daha da yaklaşmıştır Tommy. Kız geç kalınmış, son bir numara çekmeye karar vermiştir. Öte yandan Tommy ise, onun gibi üniversiteye giden yakışıklı bir çocuğun dönemi, yalnız uyuyarak geçirdiğinden şüphe ederim doğrusu. Yani gizemli kızımız ilk önce Tommy'yi terk ediyor ve sonra onu geri almak isteyip alamayınca öldürmeye mi karar veriyor? Bence evet dedi Sel. Kadınların ne yaptığına anlam verilmez. Aa hadi ama, sanki erkekleri anlamak parkta yürüyüş yapmak kadar kolay bir şey. Kimberly bu sözü amaçladığından daha kırgın bir tavırla söylemişti. Sonra tekrar başını camdan dışarı çevirip sokağı incelemeye başladı. Sel sessizliğe gömülmüştü. Bu adamın girdiği iki ruh hali vardı yalnızca. Ya yemek yemek ya da konuşmak. Ve şu anda her ikisi de Kimberly'yi olabildiğince sinir ediyordu. Kimberly, kulüpten bir kızın çıktığını gördü. Sarı, kabarık saçlıydı. Üzerinde şok edici derecede kısa bir etek ve ayaklarında da gökdelenimsi topuklar olan bir ayakkabı. Kendisinden 3 kat daha yaşlı bir adamın koluna girmişti. O yaştaki adamların olmazsa olmaz bıyığından onda da vardı ve tabii saçları taranmıştı. Millennium'un yeni Sony Bonosu. Çevirenin notu. 1998 yılında hayatını kaybeden şarkıcı, yapımcı, aktör ve politikacı. Salına salına giderlerken kız kıkırdıyor ve sakız çiğniyordu. Onun gibi bir adamın rahatlıkla bir otel odası tutabileceğini düşünürdünüz. Ama o bunun yerine muhtemelen Porsche'sinin ön koltuğunda kızdan kendisine oral seks yapmasını isteyecek ve bu yolla birçok fantazisini aynı anda gidermiş olacaktı. Kimberly bir keresinde geceliğin eyaletler arası yolda giderlerken Mac'in şeyini eliyle tatmin etmeye çalışmıştı. Mac neredeyse arabayı yoldan çıkaracak ve her ikisini de öldürecekti. Cosmo dergisinde yazan hikayelere pek benzememişti bu deneme. Ama bir kere kendilerini eve attıktan sonra işler biraz güzelleşmeye başlamıştı. Tabii bu olay ilk zamanlarında yaşanmıştı. İkisinin de genç ve yeni aşkları yüzünden başları dönmüş halde oldukları zamanda. O zamanlar ihtiyatsız davranmaktan hiç korkmazlardı. O günler hiç geri geliyor muydu acaba? Yoksa olup olacağı o kadar mıydı? Sonra birbirlerini yemeye başladılar. Her hafta birbirlerinde yeni bir terslik buluyor veya eski kırgınlıkları deşip duruyorlardı. Ta ki günün birinde Kimberly vazgeçene kadar ya da Mac vazgeçene kadar. Sonra onlar da yalnızca ulusal istatistiklerde yer alan herhangi bir çift olmaya başladılar. Kimberly'nin annesi babasını hiçbir zaman affetmemişti. Annesi Betty Quincy'ye aşık olmuş, onunla evlenmiş ve ona çocuklar vermişti. Ama Quincy buna rağmen geceleri eve gelmiyordu. Annesi hiçbir zaman bunu aşamadı ve babası hiçbir zaman içindeki suçluluk duygusundan kurtulamadı. İnsanların ölmesi nasıl oluyordu ailenden daha önemli hale geliyordu? Ne düşünüyorsun diye araya girdi Sel. Kimberly bakışlarını camdan çekti. Ceninlerin rahimde büyümeleri hakkında düşünüyorum dedi kesik kesik. Bebekler rahim içinde 8 haftadan sonra yüksek seslere tepki vermeye başlıyorlar. Ama iç kulak, dış kulak ve orta kulak 26. haftaya kadar gelişmiyor. Yani 22. haftada ne tür bir işitme seviyesi söz konusu oluyor acaba? Anne rahmi gürültülü bir yer. Kalp atışları, kan akışı, yemek sindirimi. Belki de bebek bir şey duyamıyordur. Ya da belki her şeyi duymuştur. Ya da sadece gürültülü kısımları, en kötülerini duymuştur. Böyle olması daha mı kötü olur acaba? Bilemiyorum. Bebeğin bizi duyabiliyor mu? Sel, hayretler içinde gözlerini açmış, Kimberly'nin karnına bakıyordu. Yani şimdi tam şimdi, beyefendi ya da hanımefendi bizim konuşmalarımıza kulak misafiri mi oluyor? Bilmiyorum. Ben de bunu anlamaya çalışıyorum işte. Vay be dedi Sel. Bu gerçekten müthiş bir şey. Kimberly bunu duyduğuna şaşırmıştı. Gerçekten müthiş olduğunu mu düşünüyorsun? Elbette. Yani bir düşünsene. Mesela bir gün hava güzel ve ben de çim biçme makinamı çalıştırıp çimleri biçiyorum. Sen de orada bir yerde oturmuşsun ve içinde bir canlı büyütüyorsun. İleride anne baba demeye başlayacak olan bu içi dışı bir dürüst küçük varlık bir gün belki büyüyecek ve bilmiyorum, belki çok daha iyi bir çim biçme makinesi tasarlayacak. Baksana, bebeğim bir kere daha kıpırdandığında ona dokunabilir miyim? Kimberly bir an için düşündü. Sen de bana puding aldın ne de olsa dedi. Müthiş bir şey dedi Sel tekrar ve gerçekten heyecan duyduğu yüzünden okunuyordu. Sel bence kendine bir köpek almalısın. Yok, köpeklere alerjim var. Peki, ya bir bonsai ağacına ne dersin? Bizim ofiste bir ajan var. Kimberly, sözünü bitiremeden manzara aniden değişti. Bu değişim Sel'in de gözünden kaçmamıştı. Hedef saat 3 yönünde dedi Sel. Gösteri zamanı. Her ikisi de arabadan indi ve Delilah Rose'a doğru kararlı adımlarla yürümeye başladı. 14. ayrımın sonu. Sayfa 158. Devamı 15. ayrımda.